Gabriel Garcia Marquez. Mavi Köpeğin Gözleri. Seslendiren Akın Altan. Aniden bana baktı. Bana ilk kez baktığını zannediyordum. Ama çok geçmeden, omzumda ve sırtımda hissettiğim yapışkan ve yağlı bakışını benden ayırmadan üzerinde şamdan olan sehpanın arkasından dolandığında, asıl benim ona ilk kez baktığımı fark ettim. Bir sigara yaktım. Acı ve yoğun dumanı içime çekip oturduğum sandalyeyi arka ayaklarından birinin üstünde dengeleyerek döndürdüm. Ardından kadının orada olduğunu gördüm. Her gece olduğu gibi şamdanın yanında durmuş, gözlerini üstüme dikmişti. Birkaç dakikadır birbirimize bakmak dışında başka bir şey yapmamıştık. Ben arka ayaklarından biri üstünde dengeleyerek oturduğum sandalyeden ona bakıyordum. Oysa iri elini sehpanın üstüne koymuş, ses çıkarmadan dikildiği yerden bana bakıyordu. Göz kapakları her gece olduğu gibi parıldıyordu. Derken her zamanki rutinimizi hatırladım ve "Mavi köpeğin gözleri," dedim. O da elini sehpadan çekmeden, "Evet, artık bu sözü asla unutmayacağız," dedi ve iç geçirerek sehpanın yanından ayrıldı. Mavi köpeğin gözleri. Bunu her tarafa yazmıştım. Onun tuvalet masasına yanaştığını gördüm. Aynanın yuvarlak camında belirdiğini gördüm. Işığın aramızda matematiksel bir biçimde gidip gelmesinin sonucunda o da beni görüyordu. İçin için yanan kül rengi iri gözlerini üstümden ayırmadığını gördüm. Tuvalet masasının üstündeki pembe sedef kaplı küçük kutuyu açarken hala bana bakıyordu. Burnunu pudraladığını gördüm. Pudrayla işi bitince kutuyu kapadı ve tekrardan ayağa kalkıp üzerinde şamdan olan sehpanın yanına gitti. Bir yandan da şöyle diyordu: "Birileri rüyasında bu odayı görüp eşyalarımı karıştıracak diye ödüm kopuyor." Aynanın karşısına oturmadan önce ısıtmakta olduğu iri ve titrek elini şamdanın alevinin üstünde tuttu. "Üşümüyor musun?" dedi. "Bazen," diye karşılık verdim. "Şimdi üşüyor olmalısın," dedi. Sandalyede yalnız kalmayı neden beceremediğimi işte o zaman anladım. Soğuk sayesinde yalnızlığımın tam olarak farkına varıyordum. "Üşüyorum," dedim. Gece sakin geçmesine rağmen üşümem ne tuhaf. Belki de yorganım üstümden kaymıştır. Kadın karşılık vermedi. Bir kez daha aynanın önüne gitti. Ben de ona sırtım dönük durabilmek için yeniden sandalyemde önüme döndüm. Onu görmesem de ne yaptığımı biliyordum. Yine aynanın karşısına oturup gözlerini, aynanın dibine kadar gidip onun bakışlarıyla buluşmak için yeterli vakti bulan sırtıma diktiğini biliyordum. Eli dudaklarına ilk kat ruju sürerken, bakışları da aynanın dibine kadar gidip boyanmış dudaklarına, daha eli ikinci tura atmaya fırsat bulamadan dönecek vakti bulmuştu. Benim önümde ise pürüzsüz, boş bir duvar vardı. Pürüzsüz duvar, kör bir aynayı andırıyordu. Ben, arkamda oturan, onu göremesem de duvarın yerinde bir ayna olsaydı yansımasını ne tarafta göreceğimi hayal edebiliyordum. "Seni görüyorum," dedim ona. Duvara baktığında kadının bakışlarını kaldırıp sırtı dönük halde sandalyede oturmuş ve aynanın dibinde yüzü duvara dönük halimi izlediğini görür gibi oldum. Sonra gözlerini yeniden kıstığını ve uslu gözlerini konuşmadan bluzuna diktiğini gördüm. "Seni görüyorum," dedim yeniden. Bakışlarını yavaşça bluzundan kaldırdı. "Bu imkansız," dedi. Nedenini sordum. Bakışlarını yeniden usulca bluzuna çevirerek konuştu. "Çünkü yüzün duvara dönük." Bunun üzerine sandalyemi geriye doğru çevirdim. Sigaramı sımsıkı ağzımda tutuyordum. Aynayla karşı karşıya kaldığımda kadın yine şamdanın yanında duruyordu. Bu kez elleri alevin üstünde, mangaldaki tavuk kanatları gibi açık haldeydi ve kendi parmaklarının gölgesi yüzüne vuruyordu. "Sanırım üşüyeceğim," dedi. "Burası buz gibi bir şehir olmalı." Yüzünü yan çevirdi ve bakır kırmızısı teni aniden mahzun bir havaya büründü. "Üşümemek için bir şey yap," dedim. Böylece kadın, bluzundan başlayarak üstündekileri birer birer çıkarmaya koyuldu. "Duvara doğru döneceğim," dedim ona. "Hayır," dedi. "Sırtın bana dönük olsa da her halükarda beni göreceksin." Daha sözünü bitirmeden çırılçıplak kalmıştı. Şamdanın alevi bakır rengi tenini baştan aşağı yalamaktaydı. Seni hep böyle, karnın derin çukurlarla kaplanmış, delik deşik halde görmeyi istemiştim. Ben ağzımdan dökülen sözcüklerin kadının çıplaklığı karşısında yavan kaldığını idrak bile edemeden, kadın kımıldamadan şamdanın karşısında ısınmaya koyuldu. Bazen madeni olduğumu düşünüyorum. Bir an için sustu. Yavaşça Alev'in üstündeki ellerinin duruşunu değiştirdi. Bazen başka rüyalarda senin bir müzedeki bronz bir heykelden farksız olduğunu görmüştüm. Belki de üşümen bu yüzdendir, dedim. Bazen kalbimin tarafına uzandığımda tenimin kas katı kesildiğini hissediyorum. Bedenimin içinin boşaldığını, tenimin jilet gibi keskinleştiğini hissediyorum. Dolayısıyla kalbimin her atışında karnıma yumruk yemiş gibi sarsılıyorum ve yattığım yerde bakır gibi çınladığımı duyuyorum. Şamdan'a biraz daha yaklaştı. Bu sesi duymayı çok isterdim, dedim. Bir karşılaşmamızda, ben sol tarafımın üstünde uyurken, kulağını sırtıma dayarsan çınladığımı duyabilirsin. Böyle yapmanı hep arzulamıştım. Konuşurken bir yandan da derin bir nefes aldığını duydum. Yıllar boyunca bundan başka hiçbir şey yapmadığından bahsetti. Hayatını parola olarak, mavi köpeğin gözleri sözünü kullanarak beni gerçek dünyada bulmaya adamıştı. Sokakta yürürken yüksek sesle bunu söyleyip duruyordu. Çünkü kendisini anlayabilen tek insanla iletişim kurmasının yolu buydu. Ben her gece rüyalarına giren kadınım ve sana şunu söylüyorum. Mavi köpeğin gözleri. Gittiği lokantalarda sipariş vermeden önce garsonlara "Mavi köpeğin gözleri" dediğinden bahsetti. Garsonlar rüyalarında bunu söylemediklerini hiç hatırlamamalarına rağmen önünde saygıyla eğiliyorlardı. Sonra bu cümleyi peçetelere yazıyor, bıçağıyla masaların cilasına bunu kazıyordu. Mavi köpeğin gözleri. Otellerin, istasyonların, devlet dairelerinin buğulu camlarına işaret parmağıyla "Mavi köpeğin gözleri" yazıyordu. Bir defasında eczaneye girince bir gece rüyasında beni gördükten sonra odasında duyduğu kokuyu hissetmişti. Yakınlarda olmalı diye düşünmüştü. Eczanenin temiz ve yeni zeminine bakarak. Sonra eczacıya yanaşıp, rüyalarımda hep bir adamın bana "Mavi köpeğin gözleri" dediğini görüyorum demişti. Eczacı ise gözlerinin içine bakıp "Aslında siz bu gözlere sahipsiniz, senyora" diye karşılık vermişti. Kadın da ona "Rüyalarımda bana bunu söyleyen adamı bulmam lazım" demişti. Bunun üstüne eczacı kahkahayı basıp tezgahın diğer ucuna gitmişti. Kadın eczanenin yeni ve temiz zeminine bakıp kokuyu duymaya devam etmişti. El çantasını açıp dizleri üstüne çökmüş ve rujunu eline alıp zemine kocaman kırmızı harflerle "Mavi köpeğin gözleri" yazmıştı. Eczacı hareketlenip "Senyora, zemini lekelediniz" demişti. Sonra eline ıslak bir bez tutuşturup "Temizleyin" diye buyurmuştu. Kadın, insanlar eczanenin kapısında toplaşıp deli olduğu kulaktan kulağa yayılıncaya dek saatlerce dört ayak üstünde yeri temizlediğini ve "Mavi köpeğin gözleri" diye tekrarlayıp durduğunu anlattı, Şamdan'ın yanından ayrılmadan. Anlatmayı bitirdiğinde ben hala köşemde oturmuş, sandalyenin tek ayağı üstünde dengede duruyordum. "Ben seni bulmamı sağlayacak cümleyi her gün aklımdan geçirmeye gayret ediyorum," dedim. "O kadar çok duydum ki, yarına bu cümleyi unutmam herhalde. Gerçi hep böyle dememe rağmen, seninle buluşmamı sağlayan sözcükleri hep unutuyorum," diye devam ettim. Kadınsa, "İlk buluşmamızda bu lafı kendin uydurmuştun," dedi. "Uydurmuştum, çünkü gözlerinin kül rengi olduğunu görmüştüm. Ama sözcükleri ertesi gün hatırlamayı bir türlü beceremedim," dedim. Bunun üstüne kadın ellerini şamdana kenetleyip derin bir soluk aldı ve "Sözcükleri hangi şehirde yazdığımı en azından şimdi hatırlayabilirdim," dedi. Dişleri alevin aydınlığında ışıldadı. Şu anda sana dokunmak istiyorum, dedim. Işığa dönük olan yüzünü kaldırdı, elleri gibi alev alev olan bakışlarını kaldırdı ve karanlık köşemdeki sandalyemde sallanarak oturan bana baktı.
Daha önce bana bunu hiç söylememiştin, dedi.
Şimdi söylüyorum ve sözlerimde samimiyim, dedim. Şamdanın öteki tarafındaki kadın bir sigara istedi. İzmarit, parmaklarımın arasında ufacık kalmış adeta kaybolmuştu. Elimde sigara olduğunu unutmuştum.
Nereye yazdığımı, neden hatırlayamadığımı bilemiyorum, dedi.
Bense, ben de aynı sebepten dolayı sözcükleri ertesi gün hatırlayamıyorum, dedim.
Hayır,
dedi üzüntüyle. Bazen bunu da rüyamda gördüğümü zannediyorum. Ayağa kalktım, ona doğru yürüdüm. Kadınla aramda halen biraz mesafe kalmıştı. Sigaralarım ve kibritlerim elimde yürümeye devam ettim. Kadına bir sigara uzattım. Sigarayı dudakları arasına sıkıştırdı ve ben kibriti yakmaya fırsat bulamadan aleve erişebilmek için hafifçe öne eğildi. Dünyanın bir şehrindeki bütün duvarlarda bu sözcükler yazılı olmalı. Mavi köpeğin gözleri, dedim.
Yarına sözcükleri hatırlarsam seni aramaya başlayacaktım.
Kadın yeniden başını kaldırdı. Dudakları arasındaki sigarayı tüttürüyordu.
Mavi köpeğin gözleri,
diyerek iç geçirdi. Sigarası aşağıya doğru sarkmış, tek gözü yarı kapalı halde anılara dalarak. Sonra sigarayı parmakları arasına alıp dumanı içine çekti ve
''Öyleyse işin rengi değişir, hararet basmaya başladı.'' dedi.
Bunu çekingen tatlı bir tavırla söylemişti. Sanki söylemiş değildi de, bir kağıda yazıp kağıdı aleve yaklaştırmıştı. Ben ''Hararet basmaya'' diye başladığım okumayı, işaret parmağıyla baş parmağı arasında tutarak evirip çevirdiği kağıt parçası yanıp giderken, ''Başladı'' sözcüğüyle bitirmiştim. Sonra kağıt parçası tamamen yanmış, hafif bir kül yığını halinde yere düşmüştü.
''Böylesi daha iyi'' dedim.
''Seni öbür türlü şamdana tutunmuş titrerken görmek beni korkutuyor. Yıllardan beri görüşüyorduk. Bazen bir araya geldiğimizde dışarıdaki birinin yere bir kaşık düşürmesiyle uyanıyorduk. Dostluğumuzun daha basit cisimlere ve olaylara bağlı olduğunu yavaş yavaş idrak etmiştik. Buluşmalarımız hep böyle, gecenin bir yarısı bir kaşığın yere düşmesiyle sonlanıyordu. Şimdi ise şamdanın yanında durduğu yerden bana bakıyordu. Eskiden de bir kez bana böyle baktığını hatırlıyordum. Sandalyemi arka ayakları üstünde döndürüp, kül rengi gözlü bir yabancıyla karşı karşıya geldiğim o uzak rüyada olmuştu bu. Ona, "Kimsiniz?" diye ilk kez bu rüyada sormuştum. Oysa, "Hatırlamıyorum," diye cevap vermişti. "Ama önceden de karşılaşmıştık sanırım," demiştim ona. Oysa kayıtsız bir tavırla, "Sanırım bir kez sizi rüyamda görmüştüm. Yine bu odadaydınız," demişti.
"Haklısınız. Ben de hatırlar gibiyim," diye karşılık vermiştim.
Bunun üstüne o da, "Ne enteresan. Başka rüyalarda da karşılaşmış olduğumuza şüphe yok," demişti. Sigarasından iki fırt çekti. Bakışları aniden ona kenetlendiğinde, halen şamdanın önünde dikilmekteydim. Onu tepeden tırnağa süzdüm ve teninin hala bakır gibi olduğunu gördüm. Ama artık katı ve soğuk değil, sarı, yumuşak, dövme bakır gibiydi.
"Sana dokunmak istiyorum," dedim yeniden.
"Her şeyi kaybedeceksin," dedi.
"Artık önemi yok," dedim.
"Tekrardan buluşabilmek için yastıklarımızda dönüp durduğumuz yeter artık." Sonra elimi şamdanın üstünden ileri uzattım.
Kadın kımıldamadı. "Her şeyi kaybedeceksin," diye tekrarladı. Daha ben ona dokunamadan.
"Şamdanın öteki tarafına geçersen, dünyanın kim bilir hangi köşesinde uyanacağız." Ama ben, "Önemi yok," diye üsteledim. Oysa,
"Yastıklarımızda dönüp durursak yeniden buluşacağız. Ama sen uyandığında bunu unutmuş olacaksın," dedi.
Köşeme doğru hareketlendim. Kadınsa geride kalıp ellerini alevde ısıtmaya devam etti. Sözlerini duyduğumda
Hala arkam ona dönüktü ve henüz sandalyeme yerleşmemiştim.
Gece yarısı uyandıktan sonra yastığın dikişleri yanağımı yakarak yatakta dönüp duruyordum ve şafak sökünceye dek "Mavi köpeğin gözleri" diye tekrarlayıp duruyorum. Derken duvarla karşı karşıya geldim.
"Şafak sökmek üzere,"
dedim, dönüp ona bakmadan. Saat 2'yi vurduğunda uyanıktım ve bunun üstünden epey saat geçti. Odanın kapısına yöneldim. Kapının kolunu tuttuğumda kadının o aynı değişmez sesini duydum.
"O kapıyı açma,"
dedi.
"Koridor zor rüyalarla dolu."
Ona "Bunu nereden biliyorsun?" diye sordum.
"Çünkü biraz önce oradaydım
ve kalbimin tarafına uzandığımı fark edince oradan ayrılmak zorunda kaldım," diye karşılık verdi. Kapıyı aralamıştım. Azıcık daha araladım ve serin, hafif bir esinti burnuma nemli kırları andıran bir ot kokusu getirdi. Kadın yeniden konuştu. Yine ona döndüm ve kapının sessiz menteşelerini hafifçe aralamaya devam ederken şöyle dedim. "Sanırım dışarıda koridor falan yok. Burnuma kırların kokusu geliyor." Oysa mesafeli bir tavırla,
"Bu kokuyu senden daha iyi tanıyorum. Dışarıda rüyasında kırlar gören bir kadın var," dedi.
Kollarını alevin üstünde kavuşturarak konuşmayı sürdürdü. "Hep kırların ortasında bir evde yaşamayı arzulayan ama şehirden bir türlü çıkamamış bir kadın o. O kadını önceki rüyalarımdan birinde gördüğümü hatırlıyordum. Ama kapı artık iyice aralanmış olduğundan kahvaltının yarım saat sonra hazır olacağını da fark etmiştim. Her halükarda buradan çıkıp uyanmam gerekiyor," dedim. Dışarıda rüzgar bir an için şiddetle estikten sonra duruldu ve uykusunda bir taraftan öteki tarafa dönen birinin nefes alıp verişi duyuldu. Kırlardan gelen rüzgar aniden kesildi. Havada koku kalmamıştı. "Yarın seni böyle tanıyacağım," dedim.
"Sokakta duvarlara mavi köpeğin gözleri yazan bir kadın görürsem onun sen olduğunu anlayacağım."
Kadınsa dudaklarında buruk bir gülümsemeyle, imkansızlığa, erişilmezliğe boyun eğdiğini gösteren bir gülümsemeydi bu. Şöyle dedi.
"Yine de gün boyunca hiçbir şey hatırlamayacaksın."
Sonra ellerini yeniden şamdana uzattı ve üstüne kara bir bulut çökmüş gibi kasvetli bir tavırla konuştu.
"Uyandığında rüyasında gördüğü hiçbir şeyi hatırlamayan tek erkek sensin."
Son.